Sayfa 141. Ayırım 19. Şerif sabah uyandığında Turgut'un yatağını boş buldu. Banyoda olmalı diye düşündü. Kalktı, neredeyse duvarın tümünü kaplayan perdeleri çekerek iki camlı pencereden dışarı baktı. Kar hala yağıyordu. Belki geceki kadar yoğun değil ama aynı sessizlikte. Yemekhane yolunda kartopu oynayan iki karaltı dikkatini çekti. Yaklaştıklarında tanıdı onları. Brezilyalıların küçük kıçlı, siyahi güzeli Isabel ile onun uzatmalı aşığı Lübnanlı Ömer. Isabel Ömer'i önüne katmış kovalıyordu. Isabel'e karşılık vermeyen Ömer, üzerine gelen kar toplarını savuşturmak için sağa sola eğiliyor ama iri cüssesiyle bunu yapması zor olduğundan sürekli isabet alıyordu. Bu durumdan hoşnut olan Isabel ise kahkahalarla gülerek İsrail topçusunun acımasızlığı içinde sürdürüyordu salvo atışlarını. Hem cinsinin düştüğü durumu penceresinden buruk bir gülümsemeyle izleyen Şerif, "Allah'ım, şu erkek milletine biraz akıl ver," diyerek başını salladı. İki sevgili yandaki binanın arkasında kaybolurken o da ayrıldı pencerenin önünden. Hiç adeti olmadığı halde bu sabah kahvaltıdan önce canı sigara çekiyordu. Göz ucuyla masada duran pakete baktı. Uzanıp alacaktı ki son anda vazgeçti. Çıktı odadan. Banyodan su sesleri geliyordu. Yanılmamıştı. Turgut içerideydi. Her sabah yaptığı gibi Hikmet ile Durmuş'un odasına yürüdü. Kapıyı tıklatıp başını uzattı. İkisi de uyanmış, yatakta sohbet ediyorlardı. "Günaydın," dedi Şerif. "Günaydın," dediler. "Yine banyoyu kaptı değil mi?" dedi Durmuş. Gülümsemekle yetindi Şerif. O da arkadaşını çekiştirmek istemiyordu. "Ne diyorsun Şerif yoldaş? Eğitim sürecek mi?" diye başka bir soru sordu Durmuş. Şerif'in içini kuşku bürümüştü. "Yeni bir haber mi var?" Hikmet telaşlanır gibi oldu. Yatağında doğrularak, "Yok canım, Durmuş akıl yürütüyor," dedi. "Bence sürecek. Daha doğrusu sürmesi lazım." "Bence de," diye arkadaşını onayladı Hikmet. Durmuş aldığı yanıtlardan memnun olmuş gibiydi. Çekik gözleri keyifle parıldamaya başladı. "Ben de öyle düşünüyorum. Burası da kavganın başka bir alanı. Aramızdan biri öldürüldü diye bırakıp kaçamayız." Durmuş'un kaygısını anlamıştı Şerif. Bu salak Rus karıya aşık oldu. Eğitimi yarıda kesip Türkiye'ye döneceğimizden korkuyor. "Kaçacağımızı nereden çıkardın?" diye sordu Hikmet. Kaçmak sözcüğü canını sıkmıştı. "Öylesine söyledim," diye geçiştirdi Durmuş. "Neyse çocuklar, ben şu Beşir'e bir bakayım. Yine uyuyup kalmasın," diyerek ayrıldı yanlarından Şerif. Banyodan su sesleri gelmeye devam ediyordu. O da arkadaşı en az 15 dakika daha içerideydi anlaşılan. Şerif daire kapısından çıkınca sahanlıkta tek başına oturmuş televizyon izleyen Nijat'la karşılaştı. "Nedir bu sabah sabah? Rüyanda mı gördün oğlum?" diyerek takıldı. Alınmış gözlerle baktı Nijat. "İnsan bir günaydın der be." "Günaydın, günaydın," diyerek yaklaştı Şerif. Televizyona göz attıktan sonra, "Hem de çizgi film izliyorsun ha," dedi abartılı bir şaşkınlıkla. "Sen git de Beşir'i uyandır," dedi Nijat. Dikkatinin dağılmasından rahatsız olmuştu. "Ben burada Rusça öğreniyorum." "Heidi izleyerek mi öğreniyorsun?" "Heidi değil, Misha. Hem o bir partizan. Desene, hem Rusça öğreniyorsun, hem politik eğitimini ilerletiyorsun." Nejat arkadaşını kovalamak için iskemlesinden kalkmaya çalışırken Şerif kahkahalarla gülerek Beşir ile Kerem'in kaldığı daireye girdi. Daha kapıyı açar açmaz Beşir'in o dillere destan horultusu çarptı kulağına. "İyi ki boş oda var. Yoksa kim kalırdı bu adamla?" diye geçirdi kafasından. Gözleri Kerem'in kapısına kaydı. Gece Victor ile Nikolay erken ayrılınca telaşla Şerif'i bir köşeye çekip neden gittiklerini sormuş. Verilen yanıtları kabul etmemiş, onu yalancılıkla, kendisini oyalamakla suçlamıştı. Gönlünü alıncaya kadar canı çıkmıştı Şerif'in. Sonunda doğru söylediğine ikna etmişti onu. Ama Kerem'in kaygı verici tedirginliği geçmemiş, gece yarısına kadar paranoyak senaryolar anlatıp durmuştu Şerif'e. Dün gece Olanları anımsayan Şerif, Kerem'in kapısının önündeki loşlukta durmuş. Onu uyandırsam mı, uyandırmasam mı diye düşünüyordu. Yine ters şeyler söyleyip canını sıkmasından çekiniyordu. Ama geçip gidemedi. Kimseyle arası iyi olmayan bu yoldaşı o da bırakırsa iyice yalnızlaşacak, yalnızlaştıkça da kafayı yiyecekti. En azından hastalığı nasıl olmuştu, ona bakmak niyetiyle kapıya yaklaştı. Aralık kapının koluna uzanıyordu ki terliğine bir şeyin bulaştığını hissetti. Baktı, göremedi. Hol yeterince aydınlık değildi. Çay ya da kahve gibi şekerli bir şey dökülmüş olmalıydı. Temizliğe gelen Katya yine haşlayacaktı onları. Kadın Rusça bilmemelerine aldırmadan açık renk çapkın gözlerini yüzlerine dikerek sanki onu anlıyormuş gibi dakikalarca konuşurdu. Bereket burası Şerif'in dairesi değildi. Kerem ile Beşir'in çekecekleri vardı. Söyleyelim de Katya görmeden temizlesinler yeri diye düşünerek kapıyı itti. Aralanan kapıdan sızan parlak ışık gözlerini aldı. Kirpiklerini kırpıştırarak bu çocuk perdeleri çekmeden mi uyuyor diye söylendi. Uzun sürmedi. Az sonra gözleri aydınlığa alışmıştı. Ama hala her şey çok parlak görünüyordu ona. Duvar kağıtları, masa, küçük kitaplık, yatak, yatakta uyuyan Kerem'in yüzü gümüşten bir beyazlık içinde yüzüyordu. Bir iki adım attı, odada eşyalar kendi renklerine dönmeye başladı. Yalnızca Kerem'in yüzünde kalmıştı o beyaz parlaklık. Tam beyaz da değil, hafif sarımsı gibi. Derken birden donup kaldı. Yerdeki kırmızılığı görmüştü. Parmakları neredeyse yere değecek kadar yataktan sarkan Kerem'in sağ eli kandan kıpkırmızıydı. Fal taşı gibi açılmış gözlerle yatağa baktı Şerif. Arkadaşı bugüne kadar yüzünde hiç görülmeyen dingin bir ifade içinde bakışları tavanın karton pierine dikmiş öylece yatıyordu. Dün gece tartışırken söylediği sözler çınladı kulaklarında. Yarın çok geç olabilir. Kerem'in tuhaf bir parlaklıkla aydınlanan yüzünü görmeye daha fazla dayanamadı. Başını çevirdi ama bakışları döşemedeki kana takıldı. Yer yer kurumuş bu koyu sıvı ayaklarına kadar uzanıyor, sanki onu kendine çekiyordu. Korkuyla eğilip ayaklarına baktı. Mavi terliklerinin kan içinde olduğunu gördü. İrkilerek, "Buradan çıkmalıyım," diye söylendi. Telaşla kapıya döndü. İki adım atmıştı ki midesinde büyük bir basınç hissetti. Eliyle ağzını tutarak kendini tuvalete zor attı. Çıkarmaya çalıştı, çıkaramadı. Gözlerinden yaşlar boşalıyordu. Derin derin soluk alıp verdi. Bulantısı geçer gibi olmuştu. Yüzünü yıkamak istedi. Avuçlarını açtı. Elleri rüzgara tutulmuş, yaprak gibi titriyordu. Sonra musluğu çevirmediğini fark etti. Titreyen eliyle açtı musluğu. Soğuk su iyi gelmişti. Yoldaşlara haber vermeliyim diye düşündü. Döndü, yerdeki kan izlerini gördü. "Bu da ne?" diye söylendi korkuyla. Sonra anladı. Bunlar kendi terliğinin izleriydi. Kanlı parke taşlarına basmamaya dikkat ederek çıktı banyodan. Beşir onlardan habersiz, kim bilir kaçıncı uykusunda, horlayıp duruyordu. "Onu uyandırmayayım hiç," diye mırıldandı kendi kendine. "Cemil'e haber vermeliyim." "Cemil'e mi?" düşündü. Hayır, Cemil olmazdı. Kerem'in onun hakkında söylediklerini anımsamıştı. Duraksadı. En yakın arkadaşından mı kuşkulanıyordu? Bunu düşünmek istemedi. Parti sekreterine, Hikmet'e söylemeliydi önce. Yoldaşlar uyanıp olayı fark etmeden polise haber vermeli. Kanıtlar bozulmadan burada olmaları sağlanmalıydı. Kerem'in odasına bakmamaya özen göstererek çıktı daireden. Yaklaşık 3 çeyrek saat sonra yetkililer olay yerine gelmiş, yine bir arkadaşının öldüğünü öğrenip de dehşet içinde kalan Türk öğrenciler soğukkanlı ama hızlı bir operasyonla binadan çıkarılarak dershaneye gönderilmişti. Viktor, Nikolay, Asaf ve Leonid'den oluşan sorgu ekibi tam kadro Kerem'in kaldığı daireye doluşmuş, ayrıca teknik bölümden 5 kişi öteki odaları yeniden aramaya başlamıştı. Viktor cesedi incelerken Leonid, Nikolay'ın ricasıyla masanın üzerindeki daktilo makinesinde takılı duran kağıttaki yazıları titrek bir sesle Rusça'ya çeviriyordu. Biraz dikkatli bir göz, Leonid'in ayakta durmakta zorlandığını fark edebilirdi. Ama odanın durumunun değişmesini istemeyen Viktor, oturmasına izin vermemişti. Ne olur dişinizi biraz daha sıkın, Leonid Ivanoviç demişti. Sonra sizi dinlenmeye göndeririz. Dinlenmeye gitmek isteyen kim? Diye terslemişti onu Leonid. Sonra da kalp ilacından iki tane alarak daktilodaki veda mektubunu çevirmeye başlamıştı yeniden. Nikolay duyduklarını önündeki deftere kaydediyordu. Açık bulmadığı yerleri soruyor, gerekirse yeniden çevir diyordu. Asaf kapıya dayanmış sapsarı bir yüzle izliyordu onları. Kağıtta yazılanları duydukça yüzündeki kan iyice çekiliyor, sanki çözümleme yeteneğini tümüyle yitirmiş biri gibi ne söyleyeceğini, ne yapacağını, nasıl davranacağını bilemeden öylece bakıp duruyordu. Mektupta şunlar yazılıydı: Yoldaşlar, bu cehennem saatlerini daha fazla uzatmanın anlamı yok. Mehmet'i ben öldürdüm. Çünkü o bir polisti. Oğlumun ölümüne, Kırım'ın delirmesine neden olan kişiydi. Eğer onu yok etmeseydim, tıpkı Mustafa Supi ve 14 arkadaşı gibi bizlerin öldürülmesine, en azından tutuklanmasına, ağır işkencelerden geçirilmesine neden olacaktı. Biliyorum, çoğunuz bana inanmayacaksınız. Beni bir zır deli, paranoyak sanacaksınız. Ama tarih haklı olduğumu gösterecektir. Ülkemizde devrim olduktan sonra gizli polisin arşivleri açıldığında Mehmet'in onlardan biri olduğunu anlayacaksınız. Bana birazcık inanacağınızı bilseydim ya da Mehmet'in polis olduğunu kanıtlayabileceğim bilgiye sahip olsaydım kendimi öldürmezdim. Ama ne yazık ki bunlara sahip değilim. Bu konudaki bilgilerimi daha ülkedeyken partiye iletmiştim. Ama kulak asmadılar. Kendimi öldürüyorum. Çünkü Sovyet polisi sonunda beni bulacaktı. Bu konuda hiç kuşkum yok. Onlar tarafından tutuklanmayı, sorgulanmayı kendime yediremezdim. Bir de benim yüzümden suçsuz insanların zarar görmesine katlanamazdım. Kavgada kendi kendini öldüren lanetli bir cenazedir benim için. Ölüsüne ellerimiz dokunamaz. Arkasından matem marşı okunamaz, diyor Nazım. Olsun, ben doğruyu yaptığıma inanıyorum. Çünkü kendimi öldürürken bile yaşamı savunuyorum. Bana inanmadığınızı bilerek ölüyorum. Ama yine de sizleri yoldaşça kucaklamak isterim. Hoşça kalın. Kerem Karabudak. Son sözcükleri de kaydeden Nikolay, böylece mesele kalmıyor dedi, düşünceli bir tavırla. Katil de kendini öldürdüğüne göre iş bitti. Öyle mi dersin, diye mırıldandı Viktor. Yatağın yanındaydı. Eğilmiş Kerem'in kesik bileğini inceliyordu. Öyle görünüyor, dedi Nikolay. Arkadaşının iri bedenine bakarak sen ne diyorsun? Hiç tereddüt çizgisi yok, dedi. Sanki arkadaşının sorusunu duymamış gibi. Çoğu intiharda asıl çizginin yanında amacına ulaşmamış kesikler olur. Sonra başını çevirip Leonid'e baktı. Kerem solak mıydı? Ne sorulduğunu anlamamıştı Leonid. Efendim? Kerem solak mıydı diye soruyorum. Sağ bileği kesilmiş. Bunu ancak bir solak yapabilir. Bilmiyorum, dedi Leonid. Sonra Asaf'a dönerek ekledi. Sen biliyor musun? Ben de bilmiyorum, dedi çaresizlik içinde Asaf. Kolektiftekilere sormalıyız, dedi Leonid. Doğru, diyerek onayladı Asaf. Yoldaşlara sormalıyız. Onlar bilirler. Açıkçası bu intihar bana biraz tuhaf görünüyor, dedi Viktor, başını cesetten kaldırarak. Ne demek istiyorsun? Dedi Leonid. Sanki korktuğu başına gelmiş gibi sesi tedirgindi. Yani bu da mı bir cinayet? Olayın bu kadar kolay sonuçlanması bize de biraz tuhaf geliyor, gelmiyor mu? Dedi Leonid Ivanoviç. Ama, diye karşı çıktı Leonid. Bıraktığı mektup. Onun yazdığını bilmiyoruz ki. Katil de yazmış olabilir. Leonid'in aklı karışmıştı. Yani biri Kerem'i öldürüp, böyle bir şey söylemek için erken, dedi Viktor. Cesedin yere sarkan parmaklarının hemen altında, kanın üstünü yarı yarıya örttüğü jilete bakarak ekledi. Ama bence kuşkulu bir ölüm bu. Deminden beri Viktor'un tahminlerini dinleyen Nikolay sonunda suskunluğunu bozdu. Bileği onunla mı kesilmiş? Öyle görünüyor, dedi Viktor. Dün geceyi anımsamıştı. Genç meslektaşının Andrei'nin gözüne girmek için eğilip bükülmesi geldi gözlerinin önüne. Onlara gerçek bir istihbaratçı nasıl çalışır gösterecekti. Başını eğmiş, jiletin üzerindeki markayı okumaya çalışıyordu. Sonunda başardı. Permaşarp, Sovyetlerde üretilenlerden değil, Türkiye'den getirilmiş olmalı. Ne dersiniz yoldaş Asaf? Ne? Ne? Diye kekeledi hazırlıksız yakalanan Asaf. Permaşarp, Türkiye'de satılıyor mu? Öyle olmalı. Ben Almanya'da yaşıyorum da. Ama sanırım Türkiye'de de satılıyor. Jilet onun dedi Nikolay. Baksana başucunda paketi duruyor. Victor yatağın yanındaki etajere baktı. Yeni açılmış bir jilet paketi vardı. Yoldaşlarına bunu da sormalı. Bakalım gerçekten onun mu? Asaf kendini biraz toparlamıştı. Ama burada bulunmayı hala içi kaldıramıyordu. Peki yoldaşlara ne söyleyeceğiz dedi diye sordu Asaf. Yarım saattir dershanede bizi bekliyorlar. Yüzünde kesin bir ifadeyle Asaf'a döndü Viktor. Olayın kapandığını söyleyeceğiz dedi. Kendinden emin bir ses tonuyla konuşuyordu. Onlara Mehmet'i Kerem'in öldürdüğünü, sonra da intihar ettiğini anlatacağız. Viktor'un sözleri üçünü de şaşırtmıştı. Ya kuşkularınız? Diye soracak oldu Asaf. Bunu yoldaşlarınızın bilmesine gerek yok dedi Viktor. Nikolay arkadaşının ne düşündüğünü anlamıştı. Özellikle de bilmemesi gerek. Öyle değil mi Viktor Zaharoviç? Diye sordu. Bravo yoldaş Nikolay dedi alaycı bir tavırla. Sonunda anlayabildiniz. Nikolay bozulmuştu ama sesini çıkarmadı. Peki Mehmet için ne diyeceğiz? Diye atıldı Asaf. Nasıl ne diyeceksiniz? Yani o polisti mi diyeceğiz? Hayır, Kerem paranoyaktı diyeceksiniz. Adam hastaymış zaten. Herkes buna inanır. Evet, sanırım buna inanırlar diye tekrarladı Asaf. Peki sonrasını bize bırakın. Bir an önce bu odadan çıkmak isteyen Asaf bakışlarını Leonid'e çevirerek o zaman gidip anlatalım yoldaşlara dedi. Siz gidin dedi Viktor. Leonid Ivanoviç burada kalsın. Cesedi bulan şerif parti odasında bizi bekliyor. Onunla konuşacağız. Kendini yine dışlanmış gibi hissediyordu Asaf. Ama bu kritik anda sorun çıkarmak istemedi. Tamam, ben gidip koşup konuşayım o zaman, diyerek ayrıldı yanlarından. Asaf daire kapısından yeni çıkmıştı ki eldivenli, elinde bir kitapla teknik ekipten Osip göründü. Madeni bulduk dedi, elindeki kitabı sallayarak. Viktor dikkatle bakınca bunun dün gece Andrei Alekhovich'in gösterdiği Komünist Manifesto'nun Türkçe basılmış nüshalarından biri olduğunu gördü. Olanlardan bir şey anlamayan Leonid safça sordu. Ne kitabı? Şifrenin hazırlandığı kitap diye açıkladı Viktor. İyice koyulaşmış kan birikintilerine basmamak için dikkatli adımlarla Osip'e yaklaşırken. Vakit bulamadığımız için size söyleyemedik. Şifre kitabımız Manifesto. Manifesto ha? Diye şaşkınlıkla mırıldandı Leonid. Osip'e yaklaşan Viktor ince kitabı eline aldı. Sanki Türkçe bilirmiş gibi sayfaları karıştırmaya başladı. Bir şey anlamayınca başını kitaptan kaldırarak sordu. Aradığımızın bu nüsha olduğundan emin misin? Eminim dedi Osip, dudaklarında bilgiç bir gülümsemeyle. Şifreli mesajda numaralandırılan sözcüklerin altında belli belirsiz izler var. Çıplak gözle nasıl görebiliyorsun? Diye beğeniyle karışık bir şaşkınlıkla söylendi Viktor. Olsun o kadar. Bizim işimiz bu. Nerede buldun kitabı? Karşıdaki dairede. En son odada. Viktor'un dört köşe yüzü aydınlandı. Orası Cemil'in odası değil mi? Diye sordu Leonid'e. Sanırım öyle dedi Leonid. Ama Necat da orada kalıyor. Kitap Necat'ın da olabilir. Cemil'in odası diye mırıldandı Viktor. Sanki Leonid'i duymamış gibi kendi kendine mırıldanarak. Sonra avının izini bulan bir avcının heyecanıyla Nikola'ya döndü. Duydun mu? Kitabı Cemil'in odasında bulmuşlar.